Uygarlık, Din ve Toplum. Sigmund Freud. 7. Kaset, 2. Yüz. Değindiğiniz bir diğer noktaya eğilmek istiyorum. İnsanları savaşa yöneltmenin bu kadar kolay olması karşısında duyduğunuz şaşkınlığı dile getiriyor ve içlerinde savaş çığırtkanlarının çabalarını kolaylaştıran bir şeyler, bir nefret ve yakım içgüdüsü olduğundan kuşkulandığınızı ekliyorsunuz. Burada da size tamamen katıldığımı belirtmekle yetinebilirim. Bu tür bir içgüdünün varlığına inanıyor, aslında son birkaç yıldır bunun dışa vurumları üzerinde çalışıyoruz. Bu fırsatla onca geçici gruplandırmadan ve görüşlerdeki onca dalgalanmadan sonra psikanaliz alanında çalışanların ulaştığı içgüdüler teorisini kısmen anlatmama izin verir misiniz? Hipotezimize göre insan içgüdüleri sadece iki türdendir. Korumayı ve birleştirmeyi hedefleyen, Platon'un Simposium adlı çalışmasında eros kelimesini kullandığı anlamda erotik ya da popüler cinsellik kavramının kapsamını genişleterek cinsel dediğimiz içgüdülerle yıkımı, öldürmeyi hedefleyen ve saldırganlık veya yıkım içgüdüsü adı altında topladığımız içgüdüler. Gördüğünüz gibi bu aslında sizin bilgi alanınızda belli bir rol oynayan çekme ve itme kutupsallığıyla temel bir ilişkisi olabilecek sevgi ile nefret arasındaki evrensel anlamda bilinen karşıtlığın teorik netleştirmesinden başka bir şey değildir. Ama iyi ve kötüye ilişkin ahlaki yargılar getirmekte çok acele etmememiz gerekir. Bu içgüdülerden birisi diğerinden daha az temel değildir. Yaşam olguları ikisinin birlikte veya karşıt eylemliliğinden kaynaklanır. Öyle gözüküyor ki bir içgüdü kolay kolay kendi başına işlemiyor. Diğer içgüdünün belli bir kısmıyla hemen hemen her zaman birleşiyor. Ya da bizim ifademizle kaynaşıyor. Onun amacını değiştiriyor ve bazı durumlarda da amacına ulaşmasını mümkün kılıyor. Örneğin kendini koruma, soyunu sürdürme içgüdüsü elbette erotik türden bir içgüdüdür. Ancak bu amaca ulaşmak için saldırganlıktan yararlanması gerekir. Aynı şey sevgi içgüdüsü için de geçerlidir. Bir nesneye yöneldiği zaman bu nesneye sahip olabilmek için egemenlik içgüdüsünün katkısına da ihtiyaç duyar. İki içgüdü grubunu fiili dışa vurumlarda tecrit etmenin zorluğu bunları algılamamızı uzun süre engellemiştir. Beni biraz daha izleyecek olursanız insan eylemlerinin farklı türden bir başka karmaşıklığa daha tabi olduğunu görürsünüz. Bir eylem nadiren tek bir içgüdüsel dürtünün ki bu da kendi içinde eros ve yıkıcılığın bileşkesi olmalıdır, ürünüdür. Bir eylemi mümkün kılmak için kural olarak bu türden bileşke güdülerin birleşimine ihtiyaç vardır. Bu sizin alanınızda bir uzman olan ve klasik çağda Göttingen'de fizik öğreten ama belki de bir fizikçi olmaktan çok bir psikolog olarak dikkati çeken Profesör G.C. Lichtenberg tarafından uzun zaman önce anlaşılmıştır. George Christoph Lichtenberg 1742-99 Freud'un gözde yazarlarından birisidir. Bu benzetme Lichtenberg'in çok sayıda epigramının yer aldığı Nükteler konulu kitabında da yapılmaktadır. 1905-CÖFD-7 Bir güdüler pusulası icat eder ve şöyle yazar. Bir şey yapmamıza yol açan güdüler 32 rüzgar yönü gibi düzenlenebilir ve bilinen tarzda adlandırılabilir. Örneğin ekmek ekmek ün veya ün ün ekmek gibi. İnsanlar savaşa kışkırtıldığı zaman onları savaşa yönelten çok sayıda güdü iş başında olabilir. Bunlardan bazıları soylu, bazıları aşağılıktır. Bazıları açıkça ortaya konurken bazıları kesinlikle dile getirilmez. Bunların tamamını saymaya gerek yok. Saldırganlık ve yıkım tutkusunun bunlar arasında yer aldığına kuşku yok. Tarihteki ve kendi gündelik yaşamımızdaki sayısız acımasızlık örnekleri bunun varlığına ve gücüne tanıklık eder. Erotik ve idealistik türden diğer dürtülerle kaynaşmaları bu yıkıcı dürtülerin doyumunu elbette kolaylaştırır. Geçmişin vahşetlerini okuduğumuz zaman bazen idealistik güdüler yıkım tutkusu için sanki bir bahane olmaktan öte bir şey değilmiş. Bazen de örneğin Engizisyon vahşetinde olduğu gibi sanki idealistik güdüler bilinç düzeyinde öne çıkmış, buna karşılık yıkıcı dürtüler bunlara bilinçsiz bir pekiştirme sağlamış gibi gözükür. Her ikisi de doğru olabilir. Teorilerimize değil, şöyle veya böyle savaşın önlenmesine yönelik olan ilginizi istismar etmekten korkarım. Yine de taşıdığı önem kadar popüler olmayan yıkım içgüdüsü teorimiz üzerinde biraz daha durmak isterim. Bir miktar spekülasyon sonucunda bu içgüdünün her canlıda etkili olduğu ve canlı yaşamı sonlandırarak özgün, cansız maddeye dönüştürmeyi hedeflediği sonucuna vardık. Dolayısıyla erotik içgüdüler yaşama çabasına karşılık gelirken yukarıda söz edilen şey ölüm içgüdüsü olarak adlandırılmayı hak eder. Ölüm içgüdüsü özel organların yardımıyla dışarıya, nesnelere yöneldiği zaman yıkım içgüdüsüne dönüşür. Deyiş yerinde ise organizma dışarıdaki bir şeyi yok ederek kendi varlığını korur. Ne var ki ölüm içgüdüsünün bir kısmı organizma içindeki işleyişini sürdürür. Çok sayıda normal ve patolojik olguyu yıkım içgüdüsünün bu içselleştirilmesine bağlamaya çalıştık. Hatta vicdanın kökenini saldırganlığın bu şekilde içe yönelmesine bağlamak gibi bir günahın da sahibiyiz. Bu işlemin aşırıya vardırılması halinde bunun önemsiz bir şey olmayacağını fark edeceksiniz. Bu kesinlikle sağlıksızdır. Öte yandan bu güçler dış dünyada yıkıma yöneldiği takdirde organizma rahatlayacak ve sonuç yararlı olacaktır. Bu da mücadele ettiğimiz her türlü çirkin ve tehlikeli dürtünün biyolojik gerekçesi olacaktır. Bunların doğaya, bunlara karşı gösterdiğimiz direnmeden daha yakın olduğunu kabullenmek gerekir ki buna da bir açıklama bulma ihtiyacı duyarız. Teorilerimiz size bir tür mitoloji, hatta mevcut durumda nahoş bir mitoloji gibi gelebilir. Ama her bilim sonunda bu türden bir mitolojiye varmaz mı? Aynı şeyi bugün sizin fizik biliminiz için de söylenemez mi? Buradaki amacımız açısından söylenenlerden şu sonuç çıkmaktadır. İnsanın saldırganlık eğilimlerinden kurtulmaya çalışmasının bir yararı olmaz. Dünyanın doğada insanın ihtiyaç duyduğu her şeyin bolca bulunduğu bazı mutlu bölgelerinde yaşamları huzur içinde geçen ve zorlamayı da saldırganlığı da tanımayan ırklar bulunduğu söylenir. Buna kolay kolay inanamam. Bu şanslı yaratıklar konusunda daha çok şey öğrenmek isterim. Rus komünistleri de her türlü nesnel ihtiyacın giderilmesini garantileyerek ve diğer açılardan toplumun bütün üyelerine eşitlik getirerek insan saldırganlığını ortadan kaldırmayı ümit etmektedir. Bana göre bu bir yanılsama. Bugün kendileri de büyük bir özenle silahlanıyor ve daha da önemlisi yandaşlarını kendi sınırları dışındaki herkese yönelik bir nefretle bir arada tutuyor. Şöyle veya böyle sizin de belirttiğiniz gibi insanın saldırganlık dürtülerinden tamamen kurtulması diye bir şey söz konusu değildir. Bunları savaş yoluyla dışa vuruma ihtiyaç duymayacak kadar saptırmak yeterli olacaktır. İçgüdülere ilişkin mitolojik teorimiz savaşı ortadan kaldırmanın dolaylı yöntemleri için bir formül bulmamızı kolaylaştırır. Eğer savaş hevesi yıkım içgüdüsünün bir sonucuysa en açık yöntem bunun karşısına karşıtı Eros'u koymak olacaktır. İnsanlar arasındaki duygusal bağların gelişmesine hizmet eden her şeyin savaşa karşı da etkili olması gerekir. Bu bağlar iki türlü olabilir. Birincisi bunlar cinsel amacı olmasa da sevilen bir nesneye yönelik ilişkilere benzer olabilir. Psikanalizin bu bağlamda sevgiden söz etmekten çekinmesine gerek yok. Çünkü din de aynı ifadeyi kullanır. Komşunu kendin gibi sev. Ama bunu söylemek yapmaktan kolaydır. Buna ilişkin tartışma için Uygarlık ve Hoşnutsuzluklarının 1930A bu ciltte 5. bölümüne bakın. İkinci duygusal bağ özdeşim yoluyla kurulur. İnsanların önemli ilgileri, çıkarları paylaşmasına yol açan şey bu ortak duyguyu, bu özdeşimleri yaratır. Ve insan toplumunun yapısı büyük ölçüde bunlara dayanır. Otoritenin kötüye kullanılmasına ilişkin şikayetiniz savaşa yatkınlığı azaltmanın bir başka dolaylı yolunu düşündürür. İnsanların doğuştan gelen ve yok edilemeyen eşitsizliği liderler ve taraftarlar olarak iki grupta toplanma eğilimi göstermelerine yol açar. Büyük çoğunluğu ikinci grup oluşturur. Bu insanlar çoğunlukla boyun eğecekleri, onlar için karar verecek bir otoriteye ihtiyaç duyarlar. Bu da üst tabakadan bağımsız ruhlu, korkusuz, gerçeği aramaya istekli, bağımsız kitlelere yön vermeyi kendine iş edinen insanların eğitiminde şu ana kadarkinden daha büyük bir özen gösterilmesi gerektiğini düşündürür. Devletin yürütme gücünün, empozelerinin ve kilisenin düşünce özgürlüğüne getirdiği yasakların bu tür bir sınıfın yaratılmasına elverişli olmadığını söylemeye gerek yok. İdeal durumun kendi içgüdüsel yaşamlarını mantığın egemenliğine tabi kılan bir insanlar topluluğu olacağına kuşku yok. Aralarında hiçbir duygusal bağ bulunmasa bile başka hiçbir şey insanları bu kadar tam ve sıkı bir şekilde birbirine bağlayamaz. Yeni giriş derslerinin 1933A ÖFD 2 35. dersinde bakın. Ama bu ütopyacı bir beklentidir. Savaşı önlemenin diğer dolaylı yöntemlerinin kısa sürede başarı vaat etmese bile daha pratik olduğuna kuşku yok. Göle su gelene kadar kurbanın canı çıkabilir. Gördüğünüz gibi naif bir teorisyenden acil pratik bir sorun konusunda öneri istendiği zaman sonuç pek de verimli olmuyor. Her durumda mümkün olan her yoldan tehlikeyi göğüslemeye çalışmak çok daha iyi olacaktır. Ancak mektubunuzda söz etmediğiniz ama özellikle ilgimi çeken bir sorunu daha tartışmak isterim. Siz, ben ve onca başka insan savaşa neden bu kadar şiddetle karşı çıkıyor? Bunu neden yaşamın birçok acı verici felaketinden birisi olarak kabul etmiyoruz? Şöyle veya böyle savaş son derecede doğal bir şeymiş, geçerli bir biyolojik temeli varmış ve pratikte kaçınılmazmış gibi gözükür. Bu soruyu sormam sizi şaşırtmasın. Bu tür bir incelemede bir tarafsızlık maskesi takılabilir. Soruma cevabım şöyle olacaktır. Savaşa şiddetle karşı çıkarız. Çünkü herkesin kendi hayatını yaşamaya hakkı vardır. Çünkü savaş umut dolu yaşamları sona erdirir. Çünkü bireyleri onur kırıcı durumlara sokar. Çünkü kendi iradeleri dışında başkalarını katletmeye zorlar. Ve çünkü insanlığın emekleriyle üretilen değerli varlıkları yok eder. Daha başka nedenler de gösterilebilir. Örneğin günümüzdeki haliyle savaş artık eski kahramanlık ideallerine ulaşmak için bir fırsat değildir. Ve yıkım araçlarının kusursuzlaşması nedeniyle gelecekteki bir savaş taraftarlarından birisini hatta her ikisini de yok edebilir. Bütün bunlar kesinlikle doğrudur. Öyle ki insan savaşların herkes tarafından reddedilmemesi karşısında şaşkınlık duymaktan başka bir şey yapamaz. Bu noktalardan bir veya ikisinin tartışmaya açık olduğuna kuşku yok. Bir toplumun bireysel yaşamlardan kurtulma hakkına sahip olması gerekip gerekmediği sorgulanabilir. Her savaş aynı ölçüde eleştiriye açık değildir. Başkalarını acımasızca yok etmeye hazır ülkeler ve uluslar bulunduğu sürece o başkalarının savaşa hazır olması gerekir. Ama bu konular üzerinde daha fazla durmayacağım. Çünkü benimle tartışmak istediğiniz bu değil. Ama başka bir şey düşünüyorum. Bana göre savaşa karşı çıkmamızın temel nedeni bunu yapmaktan kendimizi alıkoyamamamızdır. Organik nedenlerin dayatmasıyla barışçıyız, pasifist ve tutumumuzu haklı çıkaracak savlar bulmakta zorluk çekmiyoruz. Bunun açıklama gerektirdiğine kuşku yok. İnancım şudur, insanlık sayısız çağlardan beri kültürel bir evrim sürecinden geçmektedir. Bazıları uygarlaşma terimini tercih edecektir. Sahip olduğumuz en güzel şeyleri de, bize acı veren şeylerin büyük bir bölümünü de bu sürece borçluyuz. Nedenleri ve başlangıcı sisli, sonucu belirsiz de olsa sürecin bazı özelliklerini algılamak kolaydır. Bu belki de insan ırkının ortadan kalkmasına yol açacaktır. Çünkü cinsel işleyişi birçok yoldan zedelemektedir. Eğitimsiz ırklar ve nüfusun geri kalmış tabakaları eğitimli olanlardan çok daha hızlı çoğalmaktadır. Süreç bazı hayvan türlerinin evcilleştirilmesiyle kıyaslanabilir. Bunun fiziksel değişiklikler eşliğinde geliştiği açıktır. Ama uygarlık evriminin bu türden organik bir süreç olduğu görüşüne henüz uzağız. Uygarlaşma sürecine paralel gelişen ruhsal değişmeler çarpıcı ve nettir. Bu değişmeler içgüdüsel amaçların sürekli olarak yer değiştirmesi ve içgüdüsel dürtülerin kısıtlanması yönündedir. Atalarımıza haz veren duyumlar bizim için anlamsız, hatta katlanılmaz olmuştur. Ahlaki ve estetik ideallerimizdeki değişmelerin organik temelleri vardır. Uygarlığın tipik psikolojik özelliklerinden ikisi diğerlerinden çok daha önemli gözüküyor. İçgüdüsel yaşamı yönetmeye başlayan aklın güçlenmesi ve sonuçtaki onca avantajıyla ve tehlikesiyle saldırganlık dürtülerinin içselleştirilmesi. Konuya dönecek olursak savaş, uygarlık sürecinin bize empoze ettiği ruhsal tutuma karşı en ahmakça direnmedir ve bu nedenle savaşa karşı çıkmaktan kendimizi alamayız. Kısacası artık savaşa göz yumamayız. Bu salt zihinsel ve duygusal bir reddiye değildir. Biz barışçıların savaşa karşı deyiş yerinde ise en yüksek noktasına ulaşan bir özgünlük olarak yapısal bir tahammülsüzlüğü vardır. Gerçekten de öyle gözüküyor ki savaşa karşı çıkmamızda en az vahşeti kadar savaşta estetik standartların düşmesi de bir rol oynuyor. İnsanlığın geri kalanının da barışçıl olması için daha ne kadar beklememiz gerekiyor bilemiyorum. Ama bu iki etkenin yani kültürel tutumun ve gelecekteki bir savaşın sonuçlarına yönelik haklı korkuların belli bir süre sonra savaşlara bir son verilmesini sağlayabileceğini ummak bir ütopya olmayabilir. Bunun hangi yollardan gerçekleşeceğini tahmin edemeyiz. Ama bir şeyi söyleyebiliriz. Uygarlığın gelişimini destekleyen her şey aynı zamanda savaşa karşı da etkinlik gösterir. Uygarlaşma süreci fikri Freud'un ilk dönemlerine kadar götürülebilir. Bu düşünce Musa ve Tek Tanrıcılığın 1939A ÖFD 14 3. Deneme 2 C bölümünde farklı terimlerle dile getirilir. Bu sürecin iki temel özelliği Akhenaten'den kaynaklanan Musa dininde örneklendirildiği gibi burada değişilenlerle aynıdır. Zihinsel yaşamın güçlenmesi ve içgüdüden vazgeçiş. Söylediklerimin sizi hayal kırıklığına uğratması halinde beni bağışlayacağınızı umuyor, saygılar sunuyorum. Saygılarımla Sigmund Freud. Kaynakça. Kitap ve dergi adları italiktir. Makale isimleri tırnak içine alınmıştır. Kısaltmalar World List of Scientific Periodicals, Londra 1963-5 uyarıncadır. Bu ciltte kullanılan diğer kısaltmalar kaynakça sonunda verilmiştir. Freud'un çalışmalarının sadece İngilizce adları verilmiştir. Metin içinde Türkçesi verilen bu çalışmaların İngilizcesi tarih göndermesiyle bulunabilir. İlk tarihler orijinal Almanca yayın tarihleridir. Farklı olması halinde yazım tarihi köşeli parantez içinde belirtilmiştir. Yayın tarihlerine eklenen harfler 1933A gibi Standard Edition'ın 24. cildinde yer alan Freud'un yazılarına ilişkin komple kaynakçadaki girişlere karşılık gelmektedir. Freud dışındaki yazarların çalışmaları sadece özgün dildeki adıyla verilmiştir. Kitabın sonu 7 Eylül 1999.